Nereden Başlasam'ın bu bölümünde uzun süredir gündemimizde olan ama bu kaydı yaptığımız zaman çok daha yakıcı bir konu halini almış olan göç konusunu konuşacağız. Göç araştırmalarını. Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayhan Kaya konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, bu kaydı 5 Mart mı? 5 Mart 2020 günü yapıyoruz. Ne zaman dinlenir, ne zaman yayınlanır bilmediğimiz için
belirtelim. Yağmurlu bir gün.
Yağmurlu bir gün ve
sınırlarımızın ötesine.
Yunanistan sınırında on binlerce, belki daha da fazla mültecinin o yağmuru açık havada yediği bir gün. Bir yandan bakınca Ayhan şöyle düşünüyoruz. Hakikaten ne kadar özel bir gün böyle bir kayıt yapmak açısından. Evet. Bir yandan da ben 50 küsur yıllık hayatımı düşündüğüm zaman ne zaman göçü konuşmadık gibi bir soru geliyor aklıma. Yani bütün ömrümüz boyunca kendi iç göçümüz, Türkiye'den gidenler, Türkiye'ye gelenler, sınıra dayananlar, bu işin bir tarafı, uzun bir giriş oluyor ama bir yandan da hangi konuyu çalıştığımızda karşımıza göç çıkmıyor diye düşünüyoruz. Yani işte ekonomiye de baksan, kültüre de baksan, suça da baksan, psikolojiye giriyorsun, göç çıkıyor, sosyolojiye giriyorsun, göç çıkıyor. Aslında en temel başlıklardan birini konuşuyoruz. Onun da zaman zaman göçü tartışırken unuttuğumuz en temel sorusu şu gibime geliyor. İnsanlar niye göçer?
Evet.
Değil mi?
Ya şimdi bugünden konuşurken tabii ki söyleyeceklerimiz bugün sabahtan şu ana kadar yaşadıklarımızla biraz da bağlantılı, deneyimlerimiz, karşılaşmalarımız ne söyleyeceğimizi şekillendiriyor. Biraz önce buraya gelmeden işte sosyal medyada Yunanistan sınırındaki bir Afganlı gencin, Said isimli bir Afganlı gencin 28 yaşında söyledikleri benim için çok anlamlı. Müsaade ederseniz onunla başlayalım.
Tabii ki.
Biraz da neden göç ettiğimizi anlatır bir örnek. Diyor ki ben Afganistanlıyım. Kendim bildim bileli. Bir gün mutlu yaşamadım. Amerikalılar geldi. İşte Ruslar geldi. IŞİD geldi. Başkaları geldi. Bizi sürekli öldürdüler. Ailelerimizi, büyüklerimizi vesaire. Dolayısıyla şiddetin yaşandığı, hele belli coğrafyalarda şiddetin, savaşların sürdüğü coğrafyalarda, son yıllarda buna kuraklık da eklenince, mevsimsel değişim de eklenince göç edebilmek için, göç etmek için çok fazla nedenimiz var. Bunlardan bir tanesi bugünlerde en çok fazla bizi meşgul eden savaşlar. Bununla bağlantılı olarak dünyada giderek yokluğunu hissetmeye başladığımız küresel adaletsizlik hali. Ben en önemli sorun olarak bunu görüyorum. Yani odağımız biraz bence yanlış yerlerde. Odağımız genellikle göçmenlerde, göçmen hikayelerinde ama odağımız aslında bu göçe neden olan. Çünkü göçü bir semptom olarak görmek gerekiyor. Bir şeylerin sonucu, modernleşmenin, kentleşmenin, sanayileşmenin, kapitalistleşmenin, işte uluslararası güç mücadelelerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla semptomlar üzerine konuşmaktan, semptomlar üzerine düşünmektense bu süreçlere yol açan asıl, hani root cause dediğim şey var ya, asıl neden olan şey neyse ona biraz odaklanmak, onun çözümünü bulmaya çalışmak gerekiyor. Orada da benim karşıma yıllardan beri hep çıkan şey küresel adaletsizliğin varlığı. Dolayısıyla göç çalışmaları da aslında ben hep öyle değerlendiriyorum. Yani göç çalışmaları yapan, araştırmaları yapan bir akademisyen olarak, bir bilim insanı olarak göçmenlere bakmaktan ziyade göçmenlerin içinde bulunduğu siyasal yapıya, gerek kendi anavatanlarında gerek gittikleri yeni coğrafyalardaki siyasal yapıya, devlete, çoğunluk toplumunu onları nasıl karşıladığına baktığımı düşünüyorum. Burada da siyaset bilimci yanım biraz daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ben göç çalışmalarını, göçü, göçmenleri küresel neoliberal düzeni anlamak için önemli bir, nasıl diyelim, önemli bir araç olarak görmek durumundayım. Çünkü konuştuğumuz göç aslında göç değil. Sektörler var bunun yanında. İşin işte kaçakçıları var. İşin işte iletişim boyutu var. Büyük güvenlik boyutu var. Amerika'da Trump işte duvarları ördükçe Meksika sınırına, fark ediyoruz ki işte önlemeye çalıştıkları tırnak içinde illegal göç azalmıyor, artmaya devam ediyor. O zaman duvarlar ne inşa ediliyor? 2 milyar dolar niye harcanıyor? O zaman burada başka şeyler devreye giriyor. Ne burada gibi? Bir sektör var demek ki. Yani işte Beyaz Saray'ı ikna eden veya Capitol Hill'i ikna eden, işte bizim de sınırlarımıza duvar örüldü. Dolayısıyla duvarlar sorunu çözmüyor. Duvarlar belki göçün başka yerlere, başka mesela Amerika örneğinde Kuzey Amerika'ya, Kanada'ya akmasına neden oluyor. Türkiye örneğinde belki başka yerlere akmasına neden olacak. Yani hep bu şeyin göç süreçlerinin politik ekonomisi beni daha fazla ilgilendiriyor. Ben biraz oralara bakmaya çalışıyorum.
Ve yani aslında hepsinin temelinde insanların bir güvenlik, iki refah arayışı var diyebilir miyiz?
Yani güvenlik, refah
hatta
arayışı.
Hatta galiba güvenlik refahın da önüne geçti. Çünkü insanlar canlarını kurtarmak için artık büyük ölçüde göçmeye çalışıyorlar. Yani bizim yaşadığımız göç dalgası da bunun eseri. Evet, Meksikalılar mesela evet, daha iyi bir hayat için belki göç ediyorlar ama Suriye'den gelenler hayatta kalmak için göç ediyorlar.
Doğru, hayatta kalmak için bizim göç çalışmalarında kullandığımız bir kavram var, zorunlu göç. Aslında hemen hemen bütün göç türleri pekala zorunlu göç kategorisinde değerlendirilebilir. Ekonomik anlamda göçtüğünüz zaman da bu bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Güvenlik nedeniyle göçtüğünüz zaman da ondan kaynaklanıyor. Çevresel faktörler nedeniyle, iklim nedeniyle göçtüğünüz zaman da, değil mi, sağlık, güvenliği türü konulardan kaynaklanıyor. Evet, yani bugün çok güvensiz bir gün. Yaşadığımız dünya çok güvensiz bir gün, bir dünya. Hem ev sahibi topluluklar için hem de göçen topluluklar için. Dolayısıyla öylesine bir iklime bizi sürüklüyor ki bu devletin normal koşullarda, yani eskiden refah devleti diyorduk biz buna, devletin normal koşullarda sağlaması gereken güvenlik ihtiyacımızın sağlanamadığını görüyoruz ev sahibi topluluklar olarak. Ve bu durumda da kendi güvenliğimizi kendimizin sağlaması durumu gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte neoliberal ideoloji biraz bize bunu dayatıyor. Bazılarımız bu güvenlik ihtiyacını karşılayabiliriz sınıfsal olarak daha yukarıda olduğumuz için, paramız, varlığımız, sermayemiz olduğu için, ama bazı insanlar da bunu sağlayamıyor. Sağlayamadıkları için de yer değiştirmek durumunda kalabiliyorlar.
Yani zaten göç için yola düştüğümüz anda o farklılıklar kendini belli etmiyor. Çünkü Türkiye'ye gelen Suriyelilerin yanında para getirerek burada ev alıp iş kurabilenleri var.
Var, doğru.
Cebinde 25 kuruş olmadığı için devletin verdiği para bittiği anda aç kalanları.
Aynen öyle. Veya Mersin'e giden büyük işte sermayedar Suriyeli gruplar var. Mersin'de şu anda Mersin'in toplam ihracat gelirleri içerisinde büyük bir pay almaya başlayan başka bir grup da var. Hı-hı. Dolayısıyla hani böyle yekpare bir topluluktan bahsetmiyoruz Suriyeliler örneğinde düşündüğümüz zaman. Yoksulu var, etnik açıdan çok farklı olanları var, dini açıdan farklı olanları var. Dolayısıyla evet, yani bir kısmı zaten orada kalıyor, göçmeye gerek görmüyor. Sınıfsal olarak farklılıklar var, etnik olarak farklılıklar var, dinsel olarak farklılıklar var. Ve her gittikleri yerde de bu farklılıklar nedeniyle dezavantajlı veya avantajlı durumda kendilerini görebiliyorlar.
Sizin yaklaşık 1,5 yıl önce Medyascope'da yaptığınız bir söyleşiyi dün akşam dinledim. Orada şundan söz ediyorsunuz. Konu Türkiye için çok popüler ya da çok güncel olduğu için çok sayıda araştırmacı ortaya çıktı. Ama bunlar aslında yetersiz donanımla yapılan araştırmalar. Oysa göç meselesini, göç teorilerini bilerek ele almak ve incelemek lazım. Öyle her 3-5-10-200 kişiyle yapılarak, görüşerek yapılan araştırmalar bize bir fayda sağlamıyor diyorsunuz. Hı. Bir yandan da az önce hem Can hem siz söylediğiniz gibi, yani dinsel, kültürel, siyasal, ekonomik anlamda özellikle bu göç dalgasının her göç dalgasında olduğu gibi sonuçları var ve olmaya da devam edecek. Siz örneğin göç araştırması yaparken ya da yapılan araştırmalara nezaret ederken ya da bazı araştırmaları ciddiye alırken neye bakıyorsunuz ve bu teoriler nedir? Hangi alanlarda sonuç almaya çalışıyorsunuz yaptığınız araştırmalarda?
Şimdi göç teorileri diye düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelen klasik bir göç teorisi var. İtici ve çekici faktörler teorisi. Bazı ülkeler sizi çeker, bazı ülkelerde bulunduğunuz ana vatanda siyasal veya başka nedenlerle sizi itmek durumundadır. Bu en fazla kullandığımız teoridir ve hala kullanmaya devam ederiz. Bir diğer teori bu göç süreçlerini kapitalistleşme süreçlerinin bir sonucu olarak tanımlar ve daha Marksist bir teoridir. Bu dünyayı merkez, yarı çevre ve çevre olarak tanımlar. Genellikle de özellikle 19. yüzyılın sonundan bugüne kadar çevreden ve yarı çevreden merkeze doğru, kapitalist merkeze doğru, sanayi üretiminin, bugün de post sanayi üretiminin yaşandığı ülkelere doğru bir göçü anlatmaya çalışır. Burada da önemli olan göçmenlerin her zaman ucuz işçi stoğu olarak karşımıza durmaları gerçeğidir. Türkiye için de bu aynı şey söz konusu. Yani bugün İstanbul'un farklı yerlerine, Esenlere, Bağcılar'a gittiğiniz zaman gün yüzü görmeyen atölyelerde, tekstil atölyelerinde çok sayıda insanın çocuk yaşta çok sayıda insanın çalıştırıldıklarını görürsünüz. Zamanında 2000'li yılların ortalarında bu daha çok kendisini zorunlu göç mağduru olan Kürtlerde gösteriyordu. Kürtler vardı oralarda. Yoksulluğun nöbetleşe yaşandığı bir süreç aslında. Şimdi Kürtlerin yerini Suriyeliler aldı, Afganlar aldı ya da Eritreliler almaya başladı. Üçüncü teorimiz daha modernleşmeyi, göçü modernleşmenin bir sonucu olarak, yani işte sanayileşme anlamında, kentleşme anlamında bu süreçlerin bir sonucu olarak anlatmaya çalışır. Burada da göçün farklı yönleri ortaya çıkmaktadır. Bir taraftan çevreden yine merkeze doğru göç yaşanırken, öbür taraftan da özellikle son yıllarda modern dünyada gördüğümüz daha varsıl kitlelerin merkezden çevreye doğru, kırsal kesimlere doğru göç etmeye başladıklarıdır. Daha iyi bir yaşam, işte yeşil bir ortamda yaşamak gibi tercihler yaptıklarını görüyorsunuz. Dördüncü çok önemli teori sosyal ağ teorisi. İşte Castles gibi isimlerin kullandığı, ben de bu teoriyi sıklıkla kullanırım. Burada da özellikle altı çizilen şey şu: bütün göç türlerinde, ister mülteciler olsun, ister ekonomik nedenlerle göç edenler olsun, mutlaka ve mutlaka bir takım var olan, daha önceden inşa edilmiş sosyal ağların izini sürerek, hemşerilik ağları olabilir, işte cemaat ağları olabilir, etnik, dinsel, kültürel ağlar olabilir. Bu ağları takip ederek mutlaka göç yollarını, güzergahlarını belirlerler. Aslında biz de kendimize baktığımız zaman, başka bir yere, başka bir ülkeye gittiğimiz zaman sorarız eşimize, dostumuza, nerede yemek yenir, ne yapılır, ne edilir, kiminle irtibata geçilir. Bu çok bildiğimiz insan refleksidir. Bir diğer teoride yine antropolojinin özellikle kullandığı ulus aşırı alan teorisi, Ulf Anerz gibi, Arjuna Padurai gibi isimlerin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir bu. Ulus aşırı alan teorisi de göçmen dediğimiz bireye farklı bir şekilde bakmamızı gerektirir. Çünkü bu teoriye göre artık klasik anlamda, romantik anlamda bir göçmenden günümüzde çok da fazla söz etmek mümkün değildir. Çünkü geçmişten bildiğimiz göçmen, evini, ana vatanını terk eden ve geri dönmesi mali açıdan çok kolay olmayan, fiziki açıdan da çok kolay olmayan, 60'lı yılların, 70'li yılların Almanya'ya giden Türklerini hatırlayalım. Her yaz işte 2-3 gün süren yolculuğun ardından tekrar ana vatanlarına dönenler dönebilirlerdi. Ama şimdi uçaklara bindiğiniz zaman rahatlıkla ucuz biletlerle gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık göçmen kavramını kullanmak çok da doğru değil bu teoride. Buna göre daha böyle göçmen aşırı kavramını, İngilizcesi transmigrant, onu tam Türkçe karşılığını bulmak biraz zor oluyor ama göçmen aşırı kavramını kullanmak daha anlamlı gelebiliyor. Böyle bakmak özellikle Türkiye açısından son derece anlamlı, çünkü bizim geçmişimize, yakın geçmişimize baktığımız zaman, özellikle Avrupa'da yaşayan Türkleri düşündüğünüz zaman, bu insanların Türkiye siyasetini, Türkiye kültürünü, Türkiye ekonomisini, toplumsal hayatını çok yakından şekillendirdiğini görmek mümkün. Popüler kültüre baktığınız zaman işte bugünlerde Killer Hakan var, değil mi? Eskiden Tarkan vardı.
Senin bayağı yıllar önce Kreuzberg'de yaptığın hip-hop araştırma
Kartel, tabii var. Kartel, işte Islamic Force, çalışması vardı. Gülen cemaatine bakın, diasporiktir. Bugünlerde FETÖ'cüler dediğimiz Gülen cemaati diasporiktir. Türkiye'yi etkiler. Yani ana vatandan uzakta oluşan bir toplumsal kategoridir. Türkiye'ye pek çok etkisi oldu. Olumsuz anlamda diyebileceğimiz. Alevi örgütlenmesine baktığınız zaman, Kürt hareketine baktığınız zaman daha çok diasporada palazlanan ve Türkiye'yi etkileyen.
Aslında iç göçte de öyle değil mi? Yani mesela İstanbul'daki Trabzonlular diye bir olgu var. İstanbul'daki Sivaslılar, Erzincanlılar, yani çok kitlesel göç vermiş olanların göçtükleri yerdeki örgütlenmeleri, hemşeri dayanışmalarının bıraktıkları toprağı, hani halk kültüründe sıla dediğimiz yeri de biçimlendiriyor olması.
Ve oraya kaynak aktarmaları.
Doğru. Yani hangi teoriden bakarsanız bakın, göçü bir sonuç olarak değerlendirdiğiniz zaman uluslararası, göçün uluslararası veya ulusal olması aslında pek bir şey değiştirmiyor. Yani ben genellikle kapitalistleşmenin sonucu olarak bakma eğilimlisiyim göçe. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman işte tarla başında 90'lı yıllarda zorunlu göçün mağduru olarak yaşayan insanların pratikleriyle Kreuzberg'de veya bugün işte Bursa'nın Çarşamba ilçesindeki Çarşamba, Merkez Çarşamba semtindeki Suriyelilerin oluşturdukları mekanlar birbirlerine çok benziyor. Ve dolayısıyla burada ortaya çıkan bir takım siyasal yapılanmaların ana vatanı ya da ekonomik yapılanmaların ana vatanı etkilemeleri de çok benzer olabiliyor. Hemşeri dernekleri vardı değil mi? Onlar
hala çok var.
O şehri çok yakından, işte siyaset de öyle yani. Belçika'daki genel veya yerel seçimlerden önce Belçika'daki bir takım siyasetçiler, oranın yerli siyasetçileri işte Eskişehir'de ya da Afyon'da siyaset yapma gereğini duyarlardı. Çünkü Belçika'da Skarbek'te yaşayan çok sayıda o şehirden giden insan var. Dolayısıyla bu ulus aşırı alan göç çalışmalarında son dönemde çok fazla üzerinde durduğumuz bir konu, bir teori. Dolayısıyla sorunuza tekrar geri dönecek olursak, yani burada önemli olan benim özellikle dikkat ettiğim, biraz neoliberal zamanlarda, popülist zamanlarda yaşadığımız için adeta şu anda ne yaşıyor isek onu ilk defa yaşıyormuş hissine kapılıyoruz. Suriyeliler ilk defa Türkiye böyle kitlesel bir göçe maruz kaldı gibi hissettiriyor bizi, ama geçmişimize baktığımız zaman 90'lı yıllara, 2000'li yıllara baktığımız zaman işte 19. yüzyılın son çeyreğinde yaklaşık 2 milyon Çerkez bu topraklara geldi. Kırımlar bu topraklara geldi. Afganlar, Türkmenistanlar bu topraklara geldi. Dolayısıyla göç hayatımızın, özellikle bu coğrafyada hayatımızın her alanında, her anında var olan bir şey. Dolayısıyla tarihsel bilgi, tarihselci perspektif göç çalışmalarında olmazsa olmaz perspektiftir.
Yani aslında şey değil mi, 100 bin yıl önce mi, 90 bin yıl önce mi, bir küçük grubun Afrika kıtasını terk etmesinden itibaren bütün tarih dediğimiz şey aslında göçler tarihi değil mi?
Tabii. Yani bu Anadolu coğrafyasına da değil mi, Orta Asya'dan peçenekler 10. yüzyılda, 11. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden göçüyorlar. Balkanlardan buraya geliyorlar. Bir kısmı yine Orta Asya'dan işte Anadolu güzergahını kullanarak oradan burada kalıyorlar veya Balkanlara gidiyorlar. İşte colonial dervishes dediğimiz sömürgeci dervişler mesela, literatürde öyle geçer. Bektaşi Alevi dervişleri Anadolu'yu ilk İslamileştiren kişilerdir. Yani o dönemde Anadolu toprakları Bizans döneminde büyük sorunlar yaşamaktadır, vergilendirme vesaire. Ve bu vergiler altında ezilen halkın bir süre sonra kendilerini kucak açan, daha böyle bir takım toplumsal örgütlenme biçimleri olan, ahilik üzerinden örgütlenen, yeni gelen insanların sunduğu hizmetlerden etkilenen ve o nedenle de İslamiyet'i kabul eden insan toplulukları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla göç bütün insan topluluklarında da, canlı topluluklarında da hep gördüğümüz şey. Kuşlar göçmüyor sadece, insanlar göçmüyor sadece. Meslektaşlarımız, özellikle çevre konularıyla, iklim konularıyla ilgilenen meslektaşlarımız son dönemde zeytin ağaçlarının da yakın zamanda kuzeye doğru, İsveç'e doğru göçeceklerini söylüyor. Çünkü kuraklıkta yeşeren bir şey ama bu kadar da fazla kuraklık istemiyor zeytin ağacı bile. Onlar bile göçmek durumunda kalabiliyorlar.
Şimdi mevcut durumu biraz konuştuk ama yaptığınız çalışmalar ya da yapılan çalışmalar aslında bizim yakın gelecekte aşağı yukarı neyle karşı karşıya kalacağımıza dair de fikir veriyor. Çünkü bir yanda insan hikayeleri var, bir yanda sayılar var. Ama bütün bunlar aslında Bu durum değişmezse ki değişecek gibi de gözükmüyor. Yani işte Türkiye'ye gelen 3,5 ila 4,5 arasında değişen sayılar var. Suriyeli sayısı var. Bu kitle Türkiye topraklarını ve Türkiye üzerindeki nüfusu, yaşamı nasıl değiştirecek? Buna dair fikirler var mı? Biraz bölük pörçük olabilir ama belli başlı bazı alanlarda bir tablo ortaya çıkmaya başlamıştır. Hatta sonuçlarını yaşamaya başlamışızdır diye düşünüyorum. Tabii. Sahadan ne görünüyor?
Vallahi sahada yani ben özellikle son yıllarda yerele ait ne var ise onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mesela diyorum ki son yıllarda radikalleşme çalışıyorum. Diyorum ki radikalleşme çok yerel bir şeydir. Popülizm çalışıyorum. Popülizm çok yerel bir şeydir. Göç çok yerel bir şeydir. Yerel etkilerine bakmak gerekiyor. Türkiye'de göç konusu tartışılırken tabii ki genel bir takım şeyler söyleyebiliriz ama diyelim ki Suriyeliler üzerinde konuştuğumuz zaman Suriyelilerin Şanlıurfa'daki toplumsal, kültürel, politik etkilerine bakmak bir şeydir. İstanbul'daki etkilerine bakmak başka bir şeydir. Bursa'dakilere bakmak başka bir şeydir. Örnek vermek gerekirse Bursa, Suriyelilerin en son uğradıkları noktalardan bir tanesidir. Oraya göçen Suriyelilerin yaklaşık 170 bin kadar Suriyeli var bugün Bursa'da. Daha geçen hafta oradaydık. En son geldikleri şehirlerden bir tanesi odur. Fark ediyoruz ki Suriye'de, Bursa'da yaşayan Suriyelilerin çok önemli bir kısmı Halep kökenli olup, bu arada Suriyelilerin %80'inden fazlası Türkiye'dekilerin Halep kökenlidir. Halep kökenli olup daha çok tekstil sektöründen gelmektedirler. Bursa'da tekstil sektörünün egemen olduğu bir yer olduğu için orayı kendilerine rahatlıkla istihdam edilebilecekleri bir şehir olarak görmektedirler. Ve oradaki uyum süreçleri, entegrasyon süreçleri diğer şehirlere oranla belki çok daha kolay gerçekleşiyor olabilir. Yani benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'de bu sıralarda giderek artan bir sorunla karşı karşıyayız ve maalesef Türkiye Suriyeliler konusunda devlet olarak düşündüğümüz zaman veya sivil toplum olarak düşündüğümüz zaman Avrupa'dakinin aksine bugüne kadar kriz kavramını kullanmadı. Yani mülteci krizi demedik biz. Bu Avrupalıların ürettiği bir kavramdır kendi bağlamlarında. 2015'te bu kavram üretildi. Fakat biz geçmişteki bilgi birikimimizle, geçmişte bu tür olaylara müdahale etme şeklimizle devlet olarak veya toplum olarak bunu bir kriz olarak yaşamadık. Başka bir sürü faktör de var tabii burada. Ama görebildiğim kadarıyla bu bir kriz haline geliyor. Çünkü artık bu noktaya kadar ensar misafirlik söylemleriyle yönetilebildi. Ama artık bu noktadan sonra bugün Metropol'ün değil mi açıkladığı bir takım rakamlar vardı. %75 nüfus, Türkiye'nin %75'i Suriyeli'nin varlığından rahatsızlığını ifade ediyor. AKP seçmeninin bile geçen seneki rakamlar bunlar. %80'i Suriyeli'nin varlığından rahatsız.
AKP tabanı Suriyeli'lerin varlığının ekonomik olarak daha çok etkilediği kesim değil mi?
Evet, ama buna rağmen orada da bir rahatsızlık var. Dolayısıyla 2017 yılından başlayan ve bugünümüzde giderek artan, son dönemde de yine gördük birkaç gündür bir takım şiddet eylemlerinin, bir takım linç eylemlerinin olduğunu, ırkçılık gösterilerinin, ırkçı gösterilerinin olduğunu, tarihimize de baktığımızda bunların fazlasıyla örneklerini de gördüğümüz zaman bu beni kişisel olarak ürkütüyor. Ve bir de benim görebildiğim kadarıyla nasıl ki Avrupa ülkelerinde, batılı ülkelerde İslamofobia diye bir şey var ve biz ondan hep rahatsızlık duyuyoruz. Türkiye'de de maalesef ona benzer bir şekilde bir arabofobyanın olduğunu artık inkar etmemiz söz konusu değil. Bunların çözümü aslında var. Bunların çözümü siyasetin üreteceği ve toplumun bütün kesimlerine nüfuz etmesi gereken uyum söylemini her defasında dile getirmemiz gerekiyor. Uyum önemli. Yani bugün Türkiye'de maalesef devlet aktörleri uyum konusunda çalışıyorlar ama iktidara baktığımız zaman ve muhalefete baktığımız zaman hep altı çizilen şeyin geri dönüş olduğunu. Bu son dönemde işte İçişleri Bakanlığı da zaman zaman işte giden ülke sınırlarını terk eden mülteci sayısını 100 bin, 120 bin gibisinden benim çok da gerçekçi olduğunu düşünmediğim rakamlarla ifade ediyor. Burada da bir aslında hesabın yattığını, yani kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlıktan ortaya çıkan gazı alabilmek için işte şu kadar insan geri döndü ya da şu kadar insan sınırlarımızı terk etti şeklinde bir takım söylemler üretiliyor. Bunun ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Uyum konusunda ısrarcı olmamız gerekiyor.
Siyasetin... Şöyle bir şey yok mu? Pardon, sözünü kesiyorum da hani... Hep şunun üzerinden tartışılıyor. Ne zaman dönecekler? Dönerler mi? Dönmezler mi? Ben de hani acizane fikrim, haddimse bilmiyorum ama... Yani ya Türkiye'den daha zengin, daha kalkınmış ülkeler hepiniz gelebilirsiniz diyecek. Ya da Suriye çok kısa bir sürede Türkiye'den daha zengin bir ülke haline gelecek. Yani insanlar şunu söylem olarak hissedersiniz. Ne bileyim, ben çocukken Adana'dan İstanbul'a geldim. Hala Adana'yı İstanbul'dan daha çok seviyorum ama gidip orada yaşamıyorum. Yani Suriye'yi sever, toprağını özler ama hem sosyal imkanların hem ekonomik imkanların daha iyi olduğu bir ülkeyi bırakıp da toprak hasretiyle dönmez. Onun için Suriyelilerin çok büyük kısmının dönme ihtimali olduğunu ben düşünmüyorum. Ama uzmanı sensin, sana sorayım bu konudaki fikrini.
Yani tabii süre arttıkça, süre geçtikçe çocukların okula gitmesi, işte istihdam olanaklarının ortaya çıkması, dil öğrenilmesi vesaire ve bir taraftan da Avrupa'da olup biteni görüyor olmaları, İslamofobik işte iklimin orada giderek yükselmesi, aşırı sağın giderek yükseliyor olması vesaire, bunları da görüyor. Bunları sizden benden çok daha iyi takip ediyor mülteciler. Onlar son derece rasyonel bireyler, aktörler. Dolayısıyla bu koşullarda Suriyeliler bağlamında düşünüldüğü zaman, Afganlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü onlar daha genç erkek nüfus. Onların hedef noktası Avrupa'da bir yer, muhtemelen de Almanya gibi yerler. Ama Suriyeliler açısından düşünüldüğü zaman ezici çoğunluğunun burada kalma eğilimlisi olduğu. Ama yarın öbür gün Suriye'de bir barış tahsis edilebilirse, bir takım garantiler sağlanabilirse veya işte Esad rejimi belki tasfiye olursa, başka şeyler olursa, bu insanların pekala yeniden dönebileceklerini düşünüyorum. Çünkü bunlar, bu faktörlerden bir tanesi, bunu söylerken benim dikkate aldığım noktalardan bir tanesi, hala nüfusun çoğunluğu sınır illerde, yani Gaziantep'te, Kilis'te, Şanlıurfa'da. Dolayısıyla bu yakında yaşıyor olmanın, ki orası eski Halep coğrafyasıdır aslında, Osmanlı'nın üçüncü en büyük vilayeti, İstanbul ve İzmir'den sonra Halep vilayeti en büyük üçüncü vilayetimiz, kozmopolitan vilayetimiz. Dolayısıyla bu insanlar kendilerini orada evlerinde hissediyorlar aslında. Orada hala yaşıyor olmalarının nedeni de bana kalırsa
bu havayı soluyor olmaları.
Tabii istikrar olduğu zaman tekrar dönmek arzularının hala var olduğudur.
Peki şunu merak ediyorum. Mesela bir dönme ortamı olduğu zaman, az çok yaşanabilir bir ülke haline aldığı zaman Suriye tekrar, hangi kesim önce döner, dönmeye eğilimlidir? En alttakiler mi, en üsttekiler mi?
En üsttekiler.
Öyle mi? Önce onlar mı gider?
Yani daha mesela bizim yine çalışmalarımızda Şanlıurfa örneğinden, orada diyelim ki savaş ortamı sona erdi, istikrar kazanıldı. Anında dönme talebini dile getiren, ifade edenlerin sosyoekonomik yapılarına baktığımız zaman daha eğitimli, daha üst orta sınıfın insanları olduğunu görüyoruz. Çünkü yani bu insanlar farklı sermayelere sahip oldukları için kendi anavatanlarında yeniden bir hayatın kurulabileceği ihtimalini görebiliyorlar, bunu tahayyül edebiliyorlar ama yani kaybedenlerin, prekaryanın ise yapmak istediği şey mümkün olduğunca, onlar zaten geldikleri yerde de kuvvetle muhtemel prekaryaydı, bulundukları yeni ülkede de prekarya, dolayısıyla onlar için sürekli göç ediyor olmak bir umut olarak karşımıza çıkıyor.
Ya zaten o umut kaybedildi ya da taşınılan coğrafyanın vaat ettiklerinden umut kalmadığı zaman geri dönülebiliyor. Yani bu tersine göç dediğimiz şeyler hem iç göçte hem Türkiye'nin verdiği dış göçte görüyoruz. Yani belli bir yaştan sonra büyük şehirde yaşamak hem pahalı geliyor hem o sosyal hayatın içinde katılacak enerjin olmuyor. Hani 60 yaşından sonra, 70 yaşından sonra köyüne geri dönenler ya da aynı yaşlarda işte Almanya'dan Türkiye'ye, Belçika'dan Türkiye'ye dönenleri görüyoruz. Bu da herhalde göçün klasik kurallarından biri.
Yani Can, ya aklı selim düşündüğümüz zaman göçmenlerin bizlerden hiç farkı yok. Biz de köken olarak göçmeniz, hepimiz göçmeniz.
Hepimiz
göçmeniz.
Hepimiz göçmeniz.
Hepimiz göçmeniz. Gündelik hayattaki beklentilerimiz aynı. İyi bir yaşantı, iyi bir iş, çocuklarımızı iyi okullara göndermek, güven vesaire vesaire. Bu açıdan baktığımız zaman hiçbir farkımız yok aslında. Ama işte kültürel olan, etnik olan, dinsel olan devreye girdiği zaman ve analizlerimizde bunlar öncelikli unsurlar olarak çıktığı zaman birden kendimizi kaybetmeye başlıyoruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı vesaire türü şeylerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama aklı selim düşündüğümüz zaman ben şöyle düşünüyorum, yani kişisel olarak hani uyum dedim ya, gidecekler ise üçüncü bir ülkeye veya kendi ülkelerine dönecekler ise biz bu insanların bu ülkenin toplumuna, ekonomisine, siyasetine uyumları için devlet olarak, sivil toplum olarak elimizden geleni yapar isek gittikleri yerde bizim en iyi temsilcimiz olacaklardır. Bir, kalacaklarsa şayet, kalabilirler de, bu bir tercihtir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları var. İnsan olmaktan mütevellit hakları var. Kalacaklarsa da o zaman biz şöyle düşüneceğiz. Ne iyi ki bu insanlara yatırım yapmışız. Bu insanlar burada bu ülkenin ekonomisine, siyasetine, toplumuna katkıda bulunmaya devam edecekler. Ayrıca şöyle düşünmek lazım. Bizim bir, çünkü benim için küresel adaletin sağlanması en önemli konu. Burada da bizim çorbada bir tuzumuzun olması gerekiyor. Bu insanların uyumu sürecine katkıda bulunabilirsek, bu insanların kendi ayakları üzerinde hayatta kalabilmeleri için gerekli hukuki zemini yaratabilirsek, o zaman bu insanlar anne olarak, baba olarak, çocuk olarak, yetişkin olarak kendi ayakları üzerinde kalabileceklerdir. Ve mutlaka ve mutlaka kendi ana vatanlarının yeniden kalkınması, refaha erişmesi, istikrara erişmesi için de yani kendilerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirecekler. Dolayısıyla Suriye'nin yeniden kalkınması için bu insanların bulundukları yerlere uyumlarını mutlaka sağlaması
gerekiyor.
Şimdi
uyum gerçekten çok önemli bir konu. Ben bu uyum, entegrasyon laflarını duyduğum zaman hep aklıma Almanya'nın uyum politikaları geliyor. İşte 60 yıl mı oldu Türkiye'den ilk kafileler?
Tabii 60, gelecek yıl 60 oluyor.
60 yıldır Almanların bugün bile dönüp baktığınız zaman göçmenlerle ilgili en büyük meselesi uyum. Dördüncü kuşağa herhalde giriyor artık.
Tabii, tabii.
Ve dört kuşakta çözülememiş bir sorundan bahsediyoruz. Tabii. Hala işte Türklerin ya da işte diğer göçmenlerin uyum sağlayamamış olmasından yakınıyorlar. Birinci kuşak artık tamamen ya emekli oldu, ya geri döndü, evet, ya sosyal hayattan çekildi falan ama evet, onların çocukları, onların çocukları için bile bu uyum meselesi gündemde. Türkiye için de mesela Türkiye'ye gelen göçmenler için de bu kadar sert bir süreç mi entegrasyon meselesi, yoksa biraz Alman-Türk çatışmasından daha uyumlu bir durumdan mı söz ediyoruz burada?
Vallahi güzel bir soru. Bana öyle geliyor ki arada çok büyük bir fark yok. Çok iyi bir benzetme Almanya ve Türkiye benzetmesi. Çünkü antropolojik açıdan bakıldığı zaman Almanya'daki ve Türkiye'deki egemen kültür nosyonu birbirine çok benziyor. Biz ona antropolojide bütünselci kültür nosyonu diyoruz. Yani ya Almansınızdır ya da değilsinizdir. Ya Türksünüzdür ya da değilsinizdir. Mesela Türkiye'de işte daha önceden sınırları belirlenmiş olan bir milletin parçası olabilmek için işte Sünni, Müslüman, Türk, erkek olmanız gerekir. Yani bu dörtlüden birisi yok ise bu milletin bir parçası olamıyorsunuz. Her zaman bir sorun görüyor orada. O yüzden Suriyelilere biz misafir diyoruz. Yani devletimiz de öyle dedi, toplumumuz da öyle dedi. Çünkü genel kabul gören şey o. Eğer mesela kime göçmen diyoruz biz Türkiye'de? Düşündüğümüz zaman Türkmenistanlı göçmenler deriz mesela, değil mi? Dilimizde de böyledir, yerleşmiştir. Neden göçmen diyoruz onları? Çünkü onlar hem Türktür hem de Müslümandır. Balkanlardan gelen göçmenler deriz. Hem Türktür hem de Müslümandır, tamam mı? Dolayısıyla geldikleri zaman, göçmenler enteresan, geldikleri zaman Türkiye'de o milletin bir parçası olabilirler. Ama misafir dediğimiz zaman belli bir süre kalın ama sonra gidin. Çünkü Müslüman olabilirsiniz, Sünni olabilirsiniz ama Türk değilsiniz. Dolayısıyla burada Türk milletinin bir parçası olmak için o holistik, bütünselci kültür nosyonu bize şunu dayatıyor maalesef. Hem Türk, hem Sünni, hem Müslüman, hem de erkek olmak durumundasınız. Almanya'da yakın zamana kadar bu nosyonun çok egemen olduğu bir yerdi. Almanya 2000 yılına kadar entegrasyon kavramını kullanmadı. Onlar da misafir işçi dediler, değil mi? İhtiyacımız olduğu zaman burada kalacaklar. İhtiyacımız olmadığında geri dönecekler şeklinde bir beklenti vardı. Ama bu böyle olmadı. Hayat böyle akmıyor. Ne oldu? Bu insanlar kalmaya devam ettiler. Ve 2000 yılında ilk defa işte sosyal demokrat iktidarın, yeşillerin iktidarında Almanya resmi bir göç devleti olduğunu kabul etti. Ve ondan sonra entegrasyon konusunu tartışmaya başladılar. Ama bugüne kadar yani işte sürekli şikayet ettikleri, özellikle Angela Merkel'in, Hristiyan Demokratların sürekli şikayet ettiği şey, Türkler yeterince Almanca bilmiyor, yeterince entegre olmuyorlar şeklindeki yakınmaların nedeni zaten kendileridir. Yani devletin kendisidir, siyasetin kendisidir. Bu insanları dışlayan anlatının kendisidir. Türkiye'de de işte Ensar'la misafirlikte bir yere kadar gelindi ama Türkiye'de de bundan çok farklı bir şey olduğunu sanmıyorum. Kaldı ki işte araştırmalarda hem antropolojik olarak biz gözlemliyoruz hem de surveylerde, anketlerde bu görünüyor. Suriyeliler için %80'i kültürel benzerliği, dini benzerliği çok önemsiyor. Yani burada işte ne bileyim diyor ki akşam eve geldiğimde geçen gün Bursa'da sohbet ettiğimiz birisi, her gün yakınıyoruz işte. Ayrımcılıkla işte karşılaşıyoruz. Gündelik hayatta sorunlarımız var. Bazen iş bulamıyoruz vesaire. İşte ya bazen aklımızdan geçiyor. Biz de mi gitsek diye. Ama akşam eve geldiğimizde işte ezanı mesela duyduğumuzda o zaman bir oh çekiyoruz. Ya iyi ki buradayız diyoruz. Ya hayat böyle akıyor aslında. Dolayısıyla bu insanlar arasından bu benzerlik çok önemli ama Türkiye toplumuna sorulduğu zaman görüyoruz ki artık bu benzerlik falan onlar arasında hiç önemli değil.
Yani %80'i kaybetmeye başlıyor. Ama baştan yani bunları konuşmak da belki çok hoş değil ama realite zannedersen. Şimdi Suriye'den gelenlerin içinde Sünniler ağırlıklı. Evet. Ama Nusayriler yani Aleviler ağırlıklı olsaydı belki bu gerilimleri daha önce de yaşar idik.
Tabii ki yani... Yani şöyle diyelim, onu biraz daha radikalleştirelim. Ya bu insanlar Müslüman değil de Hristiyan olsalardı böyle yani. Bir hani tırnak içinde kaynaşma veya hani sorunsuz bugüne kadar bu süreç getirilebilir mümkün değil. Yani kaldı ki zaten Hristiyanlar gittiler. Çerkezler vardı oradan gelen, onlar Kuzey Kafkasya'ya Çerkezler tarafından gönderildiler. Aleviler bugün, Türkmen Aleviler işte belli semtlerde yaşıyorlar. İstanbul örneğinde baktığımız zaman değil mi? Ok Meydanı'nda, şurada burada yine kendi networklerini, kendi ağlarını...
Türkiye buluyorlar. Alevilerinin olduğu yerlerde
tabii yaşıyorlar. Ki Ezidiler onlar kalmadı. Onlar büyük sorunlar yaşadılar. Bugün Almanya'ya, İsveç'e gittiler. Dolayısıyla o açıdan bakıldığı zaman bu benzerlik çoğunluk toplumu açısından, Türkiye toplumu açısından bir yere kadar getirdi ama artık bundan sonra onun hiçbir şey ifade etmediğini görüyorsunuz.
Bu az önce saydığınız dörtlü checklist var ya, mutlaka yerine getirmesi gereken rahat yaşamak için. Galiba onun bir istisnası var, siz şimdi konuşurken düşünün. Boşnaklar. Mesela Türkiye'de en kolay kabul edilen ve hani yabancıymış gibi hissedilmeyen ve topluma entegre olan, entegre edilmeleri için önü açılan kesim onlarmış gibi hissediyorum. Doğru mu, yoksa bunda istisnalar ya da şey var
vallahi
mı?
Valla yani boşnaklar konusunda kişisel olarak araştırma yapmadım ama öğrencilerim oldu. Çalışmalar yaptılar. Başka çalışmalar da mevcut. Yani ben... Yani bir sosyal bilimci olarak hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı kanaatindeyim. Yani bazen işte diyelim ki Fransa'da Portekizliler hiç görünmez. Ciddi bir Portekizli göçmen nüfus vardır. Hiç görünmezler. Araştırma yapıldıkça fark edersiniz ki bu kadar görünmüyor olmalarının nedeni mevcut Araplara karşı, Müslümanlara karşı yapılan ayrımcı işte muameleler karşısında kendilerini korumaya alma refleksleri nedeniyle pek de fazla görünür olmak, pek de fazla ses çıkarmama şeklinde bir refleks geliştirirler. Yani işte zaman zaman Türkiye'de de kamuoyunda bir takım önyargılı sözcüklerin, cümlelerin kurulduğunu, boşnaklar hakkında, eski Yugoslavya işte topraklarından gelen insanlar hakkında, Çerkezler hakkında çok rahat konuşabilirim. Uzun yıllar bu konuyu çalıştım. Hala bu ülkede yaşayan Çerkezlerin işte 150 yılı aşkın bir süredir bu ülkede yaşayan Çerkezlerin çok önemli bir kısmı, yani rakam vermeyelim ama yaklaşık Türkiye'de 2,5 milyon civarında Çerkez var ise bu insanların yarısının kendilerini hala aradan 150 yıl geçmiş olmasına rağmen kendilerini hala misafir olarak görüldüklerini, düşündüklerini ben biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burası gördüğüm hani misafirperverlik falan filan gibi şeylerin zaten yine sosyal bilimlerde bizim hep kullandığımız yaklaşımlardan bir tanesi. Bir şeyden sözel olarak ne kadar var ise o şey aslında yoktur. Hani Özdemir Asaf diyor ya, bir şey var ise bir şey vardır. Çok şey var ise bir şey yoktur. Bir şey yok ise bir şey vardır diyor. Yani misafirperverlik, misafirperverlik, misafirperverlik yok öyle bir şey. Yani zaten olmadığı için, real anlamda olmadığı için onu inşa etmeye çalıştığımız içindir sürekli onun altını çizeriz. Yani
aslında olması da beklenecek bir şey değil.
Yani bu, hele ki büyük şehirlerde, hele ki insan insanın kurdu olduğu, rekabetin olduğu büyük şehirlerde bu mümkün değil. Belki hala Anadolu'nun belli yerlerinde falan bu yaşanıyordur ya da dünyanın belli yerlerinde bu yaşanıyordur. Geleneksel yaşam tarzlarının sürdürüldüğü yerlerde bu vardır. Ama yani bugünün dünyasında
açıdan söylüyorum, beklenecek.
Maalesef mümkün olmuyor.
Peki şimdi biz doğal olarak Türkiye'nin daha sıcak gündemi Suriyeliler üzerinden konuştuk. Türkiye'nin aldığı başka görüşleri konuştuk ama aslında bunu konuşurken Amerika'daki Meksikalıları, işte Katar'daki Afganları, Fransa'daki Kuzey Afrikalıları filan da konuşmuş oluyoruz. Göçün belli teorileri var, belli kuralları var, kendini tekrarlayan belli akışları var. Bunları anlamak için, kavramak için klasik sorumuza geliyoruz. Ne okuyalım Ayhan? Hangi kitaplar ya da hangi alanlara yönelim?
Vallahi Can, yani şu anda dünyada böyle üç belirgin göç koridoru, göç güzergahı var. Bunlardan bir tanesi Latin Amerika'dan ve Orta Amerika'dan Kuzey Amerika'ya giden güzergah. Bir diğeri Afrika'dan, ama bunlar tarihi güzergahlar. Yani hep var olan güzergahlar.
Güneyden kuzeye doğru zaten.
Güneyden
değil mi?
Kuzeye aslında doğru bu... ya da işte doğudan batıya doğru. Birinci güzergah o, ikinci güzergah Afrika'dan Akdeniz'e ve oradan Avrupa'ya giden güzergah. Üçüncü güzergah ta işte Güneydoğu Asya'dan başlayan, Hindistan'dan devam eden, Pakistan'dan, Anadolu'dan geçen, Balkanlardan geçip yine Avrupa'ya giden güzergah. Belki geçmişte bunların tersi söz konusuydu. Yani sömürgeci, değil mi, unsurların yaşandığı, köle ticaretinin yaşandığı zamanlarda göç güzergahları biraz daha farklıydı. Yani
işte. Avrupa'nın göç veren bir yerken göç alan yere dönüşmesi...
Tabii ki.
Yani sömürge tarihin uzunluğuna baktığımız zaman gayet kısa bir dilimde gerçekleşiyor.
Çok, evet, evet. Yani kimler okunabilir? Yani belli isimler var. Türkiye örneğinde Nermin Abadan Unat'ın göç çalışmalarının kurucusu kişi olarak mutlaka altını çizmek gerekiyor. Kemal Kirişçi hocamızın, Ahmet İş Duygu hocamızın, yeni pek çok arkadaşımız var. Onların çalışmaları son derece önemli. Murat Erdoğan hocamızın. Bunlar önemli. Uluslararası literatürde Stephen Castles önemli. Stephen Vertovek önemli. Robin Cohen önemli. Stuart Hall'un zamanında yazdıkları, rahmetli oldu, çok önemli. Antropologlardan Ulf Anerzin, İsveçli antropolog, onun yazdıkları çok önemli. Amerikalı Arjuna Padrai'nin yazdıkları çok önemli. Renato Rosaldo, Meksika orijinli Amerikalı antropologun yine yazdıkları çok önemli. Dolayısıyla mesela Türkiye açısından düşünüldüğü zaman 2015 yılında benim Murat Erdoğan'la birlikte derlediğim 14. yüzyıldan günümüze Türkiye'ye göçler kitabı temel kitaplardan bir tanesi haline geldi. Okullarda okutulan bir kitap. İşte orada mesela Türkiye'deki Afrikalıların kökenini anlatan Maya Şaul diye bir meslektaşımız, Türkiye kökenli Amerikalı bir antropolog, Afrikanolog. Yani her bir göçün başka hikayesi var. Dolayısıyla yani aklıma ilk çırpıda gelen isimler bu şekilde. Ama ben yani bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimize özellikle biraz önce Mirgün Bey'in sorusuna verdiğim yanıtta hani tarihselci perspektifin eksik olduğunu söyledim ya. Eksik olduğunu düşündüğüm bir diğer perspektifte etnografik perspektif, antropolojik perspektif. Yani sayılarla artık işimiz olmamalı bizim. İnsanla işimiz olduğunu bildiğimizden insanların hikayelerini onların dilinden anlamaya çalışmak çok önemli. Çünkü biz yine biliyoruz ki sosyal bilimlerde hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani insanlar hayatta kalabilmek için çoğu zaman mış gibi yapıyor. Yani dışarıdan baktığınız zaman ırkçı, milliyetçi, işte yabancı düşmanı dediğiniz insanla sohbet etmeye başladığınız zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor ve böylesine bir ülkede, böylesine bir dünyada öyle yapmak zorunda olduğu gerçeğini size anlatıyor ve birden onunla başka dünyalara, başka yerlere gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada asıl önemli olan birebir insanlarla aracısız, bazen tabii tercümanlar kullanmak durumunda kalıyoruz ama onu hissetmek, onu deneyimlemek gerekiyor. Gerçekten başka bir insanı anlayabilmenin bir yolu var. Tek bir yolu var bence. O da o yaşayan insanın deneyimini yeniden deneyimleyebilmektir. O yüzden hani alan çalışmalarında sürekli lokal olanı, işte antropolojik olanı, etnografik olanı bulup çıkarabilmenin yolu o insanlara empati besleyebilmektir. Empatinin yolu da işte gidip o insanların deneyimlerini yeniden deneyimleyebilmektir.
Ayhan, çok teşekkürler. En uzun kaydımız oldu zannedersem evet. Şu ana kadar, ama bu kadar geniş bir konuyu
ve güncel ve önemli
sürede gene
hayatımızı derinden etkileyen bir konu. Sindirdin.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür
yani ben teşekkür ederim. Umarım yani göç konusu Türkiye'nin her zaman yani bu coğrafyanın her zaman önemli bir unsurudur. Mesele demeyelim, sorun demeyelim. Bu buranın gerçekliğidir. Ha bugüne kadar ne bileyim milli eğitim müfredatında bu konu dile gelmedi. Çünkü yaratılmak istenen hep o homojen Türkiye mitidir, söylencesidir. Ama biz biliyoruz burası homojen değil. Homojen olması da iyi bir şey değil zaten, değil mi? Heterojendir burası. Bunu sağlayan da göçtür. Ki Allah'tan hani göç her zaman bu ülkenin mayasında var olan bir şey. O yüzden bu ülke parçalanmıyor. O yüzden bu ülke bölünmüyor. Bunu sağlayan da bence göç ve bunu sağladığı habitustur. O yüzden birbirimizi anlayabiliyoruz. Bakmayalım aslında böyle iddia edildiği kadar büyük sorunlarımız yok bir arada yaşama bağlamında. Bunu sağlayan işte birbirimizi, bizi birbirimizle kaynaştıran, tabii ki zaman zaman gerilimler olacak ama bu gerilimler çözülmek içindir. Bunu da sağlayan bu ülkenin hep göçle kurulmuş olması gerçeğidir.
Olumlu da bitirdik. Tekrar evet. Teşekkürler.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.